Ayrım 2. Malta sürgünleri. Bilal Ne Şimşir. Sayfa 21. Malta sürgünleri olayında Mustafa Kemal Atatürk'ün yerini de biraz vurgulamak isteriz. Kitabın daha ilk basımının ön sözünde belirtmiştik. Malta sürgünleri olayı Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir parçasıdır. Olay kendi başına ne kadar ilginç olursa olsun, asıl Türk Kurtuluş Savaşı ile birlikte ele alınınca gerçek tarihi anlamına kavuşur. Tarih içindeki yerine tam oturtulmuş olur. Yoksa köksüz ve ruhsuz basit bir macera olmaktan öteye geçemez. Malta sürgünleri olayı Türk Kurtuluş Savaşı ile bütünleşince Atatürk elbette bu olayda haklı yerini bulacaktır. Başka türlü olamaz. Mustafa Kemal'siz bir Kurtuluş Savaşı düşünülemeyeceğine göre Malta sürgünleri olayı da Atatürk'ten ayrı düşünülemez. Olay Atatürk'ten soyutlanamaz, koparılamaz. Gerçi Mustafa Kemal'in kendisi Malta'ya sürülmemiştir ama o da baştan sona kadar olayın içinde ve arkasında olmuştur. Bu sürgün olayında çetin bir Türk-İngiliz boğuşması vardır. Sürgün politikası İngiliz savaş yöntemlerinden biridir. Türk Kurtuluş Savaşı'nı çökertmek için kullanılmıştır. Bu Türk-İngiliz boğuşmasında Atatürk'ün haklı yeri göz ardı edilemez. Atatürk'ü çok arka plana iterek veya büsbütün silerek bir Malta sürgünleri filmi yapılamaz. Olay Atatürk'ten soyutlanamaz. Çünkü 1. Atatürk Malta'ya sürülecekler listesindeydi. 2. Atatürk yakalanıp sürülmek için İngilizlerce kovalanmış ama yakalanmamıştı. 3. Atatürk İngilizlerin elindeki bazı tutukluları hapisten kaçırtmıştı. 4. Atatürk sürgün hareketinin hızını kesmişti. 5. Atatürk mebusların Malta'ya sürülmelerini önlemeye çalışmıştı. 6. Atatürk sürülme tehdidi karşısında olan Rauf Bey'i ısrarla Ankara'ya çağırmıştı. 7. Atatürk sürgüne misillemede bulunmuştu. 8. Damat Ferit Mustafa Kemal'in de yakalanıp Malta'ya sürülmesini istemişti. 9. Atatürk sürgün olayını milli mücadele lehinde kullanmıştı. 10. Sürgün hareketi Atatürk'ün işini zorlaştırmıştı. 11. Atatürk sürgünlere kanat germişti ve 12. Atatürk sürgünlerin tümünü kurtarmayı bir prensip meselesi yapmıştı. Dikkatli okuyucu bu bir düzine maddenin ayrıntılı açıklamalarını kitapta bulacaktır. Bunları burada tekrar açıp ön sözü uzatmak istemiyoruz. Kısaca birkaç noktaya değinip geçelim. İngilizler daha Şubat 1919'da Mustafa Kemal Paşa'yı kara listeye geçirmişler, tutuklanıp sürülecek olanlar listesini almışlardı. Bu kara listeyi arşivden çıkarıp 1973 yılında yayınladığımız zaman, bakınız Bilal N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1973 sayfa 3 No. 1. Gotthard Yeschke gibi yabancı tarihçiler arasında heyecan yaratmıştı. Kutlanmıştık. Malta sürgünleri konusu ele alınırken Mustafa Kemal Paşa'nın da sürgüne gönderilecek kişiler listesinde olduğunu belirtmek gerekir. İngilizler Mustafa Kemal'i yalnız kara listeye geçirmekle kalmamış, onu tuzağa düşürüp yakalamak ve sürmek için uzun süre kovalamışlardı da. Mustafa Kemal İngilizlerin pençesine düşmeden Anadolu'nun derinliklerine geçmeyi başarmıştı. Ondan sonra da 1920 ortalarına kadar İngilizler ve damat Ferit Paşa Mustafa Kemal'in peşini bırakmamışlardır. Atatürk kendisi yakalanmaktan kurtulduktan sonra bazı tutukluları sürülmekten kurtarmak için hapisten kaçırılmalarını da emretmiştir. 8 Ağustos 1919'da Nuri Paşa, Batum'daki İngiliz hapishanesinden aynı gece Halil Paşa ve Küçük Talat Paşa ile İstanbul'da Bekir Ağa bölüğünden kaçırılmışlardır. Halil Paşa, Atatürk'ün emriyle kaçtığını anılarında açıklar. Atatürk son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da çalıştırılamayacağını, Anadolu'da toplanması gerektiğini savunmuş, mebusları İngilizlerin eline düşmekten kurtarmak için uğraşmıştır. Yakın arkadaşlarına bile bu görüşü kabul ettirememiştir. Meclis payitahtta toplanınca İngilizlerin bunu basıp mebusları tutuklayacakları haberi alınmış, dava arkadaşı Rauf Bey'i ısrarla Anadolu'ya çağırmıştır. İstanbul'un işgalinden birkaç saat önce Rauf Bey'e son bir şifre telgraf daha ulaştırmış, Osmanlı Bankası ile 1.000 lira gönderdim, al da gel demiştir. Rauf Bey yerinden kıpırdamamış ve Malta'ya sürülmüştür. İngilizler 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edince yeniden insan avına başlamış ve öncelikle Kuvayi Milliyecileri hedef almışlardır. Bu defa Mustafa Kemal önceden tedbirler almış ve İngilizlere karşı misillemeye geçmiştir. Anadolu'daki İngiliz kontrol subaylarını tutuklatmıştır. Türk-İngiliz boğuşması sürüp gitmiştir. Son aşamada Atatürk sürgünlerin tümünü Malta'dan kurtarmaya yönelmiştir. İlk ümit 1921 Londra konferansında belirmiştir. Ankara heyeti başkanı ve hariciye vekili Bekir Sami Bey'e ya hep ya hiç talimatı verilmiştir. Yani kurtarılacaksa sürgünlerin hepsi kurtarılacak, bu olmazsa anlaşma yapılmayacaktır. Bekir Sami Bey ise bu talimatın dışına çıkmış, İngiliz tutsaklarının tümüne karşılık Malta sürgünlerinden 64 kişiyi kurtarmakla yetinmek istemişti. Bu esasa göre İngilizlerle anlaşma yoluna gitmişti. Bu anlaşma veya sözleşme Atatürk'ün izlediği bütün sürgünleri toptan kurtarma politikasına ters düşüyordu. Atatürk bu konuda şöyle der. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı sözleşmeye göre elimizde bulunan bütün İngiliz tutsaklarını geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de ellerindeki Türk tutsaklarını bize vereceklerdi. Yalnız Türk tutsaklarından Ermenilere ve İngiliz tutsaklara kıyım yapmış ya da kötülük etmiş olduğu öne sürülenler verilmeyecekti. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi uygun görüp onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak, Türk uyrukluların Türkiye sınırları içerisinde iş ve davranışları üzerinde yabancı bir hükümetin yargılama hakkını onaylamak gibi olurdu. Vurgu bizimdir. B.N.Ş. Yani Malta sürgünleri işini Atatürk bir prensip meselesi, bir egemenlik sorunu yapmıştır. Malta'da bir tek Türk'ün dahi bırakılmasına razı olmamıştır. Bir tek Türk'ün dahi Türkiye'deki fiilleri için yabancı ülkede yabancılar tarafından yargılanmasını kabul etmemiştir. Böyle bir ödün Türkiye'nin egemenliğini zedeler. Atatürk ulusal egemenlik konusunda da çok duyarlıdır. Aynı duyarlılığı gösterememiş olan Bekir Sami Bey, hariciye vekilliği görevinden alınmıştır. Başka türlü söylersek, Atatürk Malta sürgünleri uğruna bir değerli bakanını feda etmiştir. Sonunda Malta sürgünlerinin hepsi kurtarılmıştır. İngilizlerin elinde Türk vatandaşı bir tek sürgün bırakılmamıştır. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtaran Atatürk, Malta sürgünlerinin de kurtarıcısı olduğunu unutmamalıyız. Bunu yeterince değerlendiremeyecek bir Malta sürgünleri senaryosu senaryo sayılamaz. Değerli okuyucu ve araştırmacılar, Malta sürgünleri olayının Türk Kurtuluş Savaşı tarihi içerisindeki yerini ve Atatürk'ün bu olaydaki rolünü iyi değerlendireceklerdir diye umuyoruz. Son bir noktaya daha değinelim. Malta sürgünleri olayı Lozan Barışı'ndan sonra da Türk-İngiliz ilişkilerini bir ölçüde etkilemiştir denilebilir. İngiltere 1926 yılında Musul sorununu kendi lehine hallettikten sonra Türkiye ile ilişkileri düzeltmek ister. Türkiye'deki İngiliz Büyükelçiliği, özellikle Büyükelçi George Clerk bu uğurda yoğun çaba harcar. İlişkileri düzeltebilmek için önce Türkiye'de İngilizlere karşı işgal yıllarından beri sürüp gelen olumsuz duyguların yatıştırılması, hatta unutturulması gerektiğini düşünür. Bu amaca yönelik çalışmalarında sık sık eski Malta sürgünleriyle karşılaşır. İngilizlerden zulüm görmüş olan Malta sürgünleri şimdi Türkiye'de iktidardadır. İngiliz Büyükelçisi Türkiye'de yüzünü nereye çevirse eski Malta sürgünleriyle karşılaşır. Hükümette Malta sürgünleri, mecliste Malta sürgünleri, Meclis Dışişleri Komisyonu'nun başında da eski bir Malta sürgünü Şükrü Kaya vardır. Sir Clerk'ün işi pek de kolay değildir. Büyükelçi rapor hazırlar, yine eski Malta sürgünleriyle karşılaşır. Bir örnekle açıklayalım. İngiliz Büyükelçisi Clerk, Türkiye'de etkin yerlerdeki kişiler üzerine Londra'ya rapor sunar. 11 Ocak 1928 tarihinde Londra'ya gönderdiği ileri gelen Türk şahsiyetleri Leading Turkish Personalities başlıklı bu gizli raporunda Malta'da İngilizlerden zulüm görmüş aşağıdaki zatların da yer aldığı görülür. Rapordaki sırasıyla ve özetle aktarıyoruz. Mustafa Abdülhalik Bey Renda 1920 Mayıs'ta tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Ahmet Ağaoğlu 1919-1921'de Malta'da enterne edildi. Ali Bey Çetinkaya Mart 1920'de tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Ali Fethi Bey Okyar 1918 sonbaharında Dahiliye Nazırı'ydı. Kısa bir süre sonra Malta'ya sürüldü ve Nisan 1921'de serbest bırakıldı. Ali Cenani Bey 1919'da Malta'ya sürüldü. Ali Sait Paşa Akbay Togan 1919 başında İstanbul'da askeri valiydi. Mart 1920'de tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Hüseyin Cahit Bey Yalçın mütarekede tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Nisan 1921'de serbest bırakıldı. Hüseyin Rauf Bey Orbay 1920 başlarında İstanbul'da yeni seçilmiş mecliste Kemalist mebusların lideriydi. Mart 1920'de siyasi nedenlerle tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Celal Nuri Bey İleri çıkardığı İleri gazetesinde Kemalistleri destekledi ve Mart 1920'de Malta'ya sürüldü. Cevat Paşa, Çobanlı, Ekim 1919 Ocak 1920 arasında Genelkurmay Başkanı iken İstanbul'da Kemalistlerin en güçlü ve en akıllı destekçisiydi. Mart 1920'de tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Rahmi Bey, eski İzmir valisi, 1919'da tutuklandı ve Malta'ya sürüldü. Serbest bırakıldıktan sonra Avrupa'ya gitti. Mehmet Sabri Bey, Toprak, savaş yıllarında İttihat ve Terakki Umumi Katipliği yaptı. Bu yüzden 1919'da Malta'ya sürüldü. 1923'te Saruhan Meclisi seçildi. Mart 1925'te Ziraat Vekili oldu. Şükrü Kaya Bey, mülkiye müfettişiydi. Mütarekede tutuklanıp Malta'ya sürüldü. Serbest bırakılınca Mustafa Kemal'e katıldı. 1. Lozan Konferansı'nda Türk Delegasyonu üyesiydi. 1923'te Menteşe Mebusu seçildi. Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi oldu. Büyükelçi George Clerk, Türkiye üzerine 1928 yıllık raporunda Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını anlatırken de diyor ki, İşgal günlerinden beri süren Türklerin İngiltere'ye karşı olumsuz tutumları değişmeye başladı. Ama şüphe devam ediyor. Çünkü kabinenin yarısı eski Malta sürgünlerinden oluşuyor. İngilizler günah çıkarmak istercesine acı Malta hatıralarını Türklere unutturmak için çırpınırken Atatürk devreye giriyor. Yakın arkadaşı ve eski bir Malta sürgünü olan Ali Fethi Okyar'ı 1934 yılında Londra'ya büyükelçi atıyor. Bu atama Malta hatıraları üzerine sünger çekme ve İngiltere'ye dostluk eli uzatma mesajı değil midir? Doktor Bilal N. Şimşir, Ankara, 29 Haziran 2008. Ön söz. Türk Kurtuluş Savaşı tarihinin ilginç sayfalarından biri de Malta sürgünleri olayıdır. Mondros mütarekesi üzerine İngilizler İstanbul'a ayak basınca Türkiye'de amansız bir insan avı başlatıldı. İngiliz polisi, padişah hafiyesi, Ermeni tazısı el ele verdiler. Birçok kimse sorgusuz sualsiz yakalandı. Bunların çoğu Bekir Ağa Bölüğü denen uğursuz cezaevine tıkıldı. Bir süre sonra tutukluların bir bölümü İngilizlerce apar topar Malta Adası'na sürüldü. 1919-1920 yıllarında tutuklamalar, sürgüne yollamalar birbirini kovaladı. Toplam 140 kadar Türk Malta'ya gönderildi. Sürülenlerin çoğu Türkiye'nin ileri gelenleriydi. İçlerinde sadrazamlık, şeyhülislamlık, nazırlık, meclis başkanlığı, mebusluk yapmış devlet adamları vardı. Genelkurmay Başkanı, Harbiye Nazırı, ordu komutanları gibi büyük paşalar da sürgünler arasındaydı. Tanınmış profesörler, yazarlar, düşünürler, gazeteciler, valiler aynı sürgün kampında çile doldurdular. Kısacası asker sivil Türkiye'nin kalburüstü kişileri sürüldü. Bu seçkin kadro kendi ulusunun Kurtuluş Savaşı'nı uzaktan seyretmek zorunda bırakıldı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderleri de kara listeye geçirildiler. Yakalanıp sürülmek istendiler. 1920 yılı ortalarına kadar arandılar, kovalandılar, tuzağa düşürülmeye çalışıldılar. Tutuklanmaktan kıl payıyla sıyrılıp Anadolu'ya atlamayı başaran Mustafa Kemal Paşa İstanbul'u teşrifi için yalvarıldı. Vatanını seviyorsan dön diye ısrar edildi. O sıralarda Atatürk İngilizlerin eline düşseydi Napolyon Bonaparte gibi bir İngiliz sürgün adasında çürütülür müydü bilinmez. Ama onun önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı kuşkusuz çok ağır bir darbe yemiş olurdu. Sürgün politikasıyla güdülen amaçlardan biri ve en önemlisi Türk Kurtuluş Hareketi'ne darbe indirmek değil miydi? Bu açıdan bakılınca Malta sürgünleri olayı Kurtuluş Savaşı ile bütünleşir. Olayın arkasında çetin bir Türk-İngiliz boğuşması yattığı apaçıktır. Sürgün politikası İngiliz savaş yöntemlerinden biriydi. İngiliz İmparatorluğu tarihinde çeşitli sürgün örnekleri vardır. Denizci İngilizler Atlantik'ten Pasifik'e, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar pek çok adayı sürgün yeri olarak kullanmışlardır. Türklerin bahtına da Malta Adası düşmüştür. Ne var ki Türkiye karşı girişilen sürgün harekatı amansız bir savaş biçimini almıştır. Türkiye'nin işbirlikçiler dışındaki tüm yönetici kadrosunun sürülmesi amaçlanmıştır. Koskoca bir ulusun başını gövdesinden ayırmayı amaçlayan böylesine iddialı, böylesine acımasız bir sürgün harekatının eşine Britanya İmparatorluğu tarihinde bile rastlanmaz. Buna bir nokta koymak gerek. İşin içinde bir kanlı kardeş kavgası, bir iç savaş da vardır. Padişahından sadrazamına, nazırına ve zaptiyesine kadar bir işbirlikçi kadro işgalci düşmanla el ele vermiştir. Sürgün adaylarının mimlenmesinde, kovalanmasında, yakalanmasında içeriden İngiliz'e yardım edilmiştir. Türk Türk'e vurdurulmuş, kardeş kardeşe düşürülmüştür. Araya kişisel düşmanlıkların girdiği olmuştur. Ama bunun ötesinde yabancı sömürgeciyle yerli hain, ülkücü millilere karşı çağ dışı bir savaş yürütmüşlerdir. Ayrıca bu yerli yabancı işbirliğiyle bir düşük iktidardan hesap mı sorulmak istenmiştir? Belli bir rejimin temizlenmesine mi çalışılmıştı? Malta adası düşük ittihatçılar için bir çeşit yassı adamı olacaktı. Yoksa İngilizler gerçek savaş suçlularını mı kovalıyorlardı? Çeyrek yüzyıl önce Malta'da Nürnberg mahkemesi tipinde bir yüksek ceza mahkemesi kurmayı mı tasarlamışlardı? Olayın siyasal görünüşünün yanında hukuksal nedenleri de yok muydu acaba? Sonra kimlerdi bu Malta yaranı da denen sürgünler? Bunların içinde yakın tarihimizde ün yapmış, iz bırakmış, başa görüşmek istemiş birçok kimse bulunduğu bilinir. Sürgünlerin çoğu kuşkusuz saygıdeğer kişilerdir ama hepsi gerçek Türk büyükleri miydi? Sırf bilimsel kuşkuyla soru soruyu açar. Biraz yakından bakınca sürgünler arasında bir romanın değişik kahramanları gibi çeşitli tipler bulunduğu görülür. İnanmış Kemalistlerle Atatürk'e İzmir suikastini hazırlayanlar, İstiklal Mahkemesi'nin yargıç koltuğunda oturanlarla sanık sandalyesinde oturanlar, idam hükmü verenlerle idam hükmü giyenler, Malta'da aynı sürgün kampında kader yoldaşlığı etmişlerdi. Birçoğu ayrı birer biyografi konusu olabilecek bu yaman tipleri Malta'da bir arada topluca görüp incelemek başlı başına ilginç bir konudur. Acaba bu kimseler sürgünde kaldıkları bir iki yıl içerisinde İngilizlere neler söylediler, neler yazdılar? Okuyucu bütün bu soruların karşılıklarını bu kitapta bulabilecektir sanırız. Kitabı yazmaya otururken sürgünlerin Malta'dan Londra'ya iletilmiş bütün mektuplarından başka konuyla ilgili İngiliz dışişleri belgelerinin eksiksiz filmleri elimizin altındaydı. Bunlar henüz yayımlanmamış arşiv belgeleriydi. Olayın iç yüzünü aydınlatabilmek için bu İngiliz belgeleri hemen hemen tek kaynaktı. İngiliz arşivlerinde bu konuda 20 cilt kadar belge bulduğumuz halde Türk arşivlerinde bulabildiklerimiz birkaç ince dosyayı geçmedi. Bu dosyalar da olayın son dönemiyle ilgiliydi. Bu bakımdan kitap aslında İngiliz arşiv belgelerine dayanmaktadır. Türk belgeleriyle kitaplarsa sadece eksikleri tamamlamak için kullanıldı. Öyle sanıyoruz ki bu kitap Malta sürgünleri konusunun ilk belgesel tarihidir. Kişisel anılara değil, resmi belgelere dayanır. Birkaç ciltlik bir kitap olabilecek belgeleri tek ciltte toplarken olayın bütün yönleri aydınlatılmaya çalışılmıştır. Arşiv belgeleri bir bakıma madenden çıkarılmış külçeler gibidir. Bunları dikkatle işleyip yontmaya, güvenle okunabilecek bir kitap ortaya koymaya elden geldiğince özen gösterildi. Konu pek dağıtılmadan 6 bölümde toparlanırken sık sık ara başlıklar kullanıldı. Belki kitap daha kolay okunabilir düşüncesiyle. Her bölümün başına o bölümle ilgili aydınlatıcı sözler eklendi. Tümüyle Kurtuluş Savaşı tarihi içindeki yerine oturtulmaya çalışılan Malta sürgünleri olayında okuyucunun düşündürücü sayfalar bulacağı umulur. Bilal N. Şimşir. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.